Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından yazılar paylaşacağız sizinle. İlk olarak muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme aldığı Beşeri Sistemler ve Hak, Din, İslam bir başlıklı gençlerle soru cevap bölümünde yer alan yazısını sunacağız. Komünizm, kapitalizm ve liberalizm gibi beşeri sistemler şu anda dünya üzerinde etkili olan sistemler. Dinimiz İslam bu sistemlere karşı nasıl bir sistem ortaya koyuyor? İnsan ve toplumların idaresinde dinimiz İslam bu sistemlere karşı nasıl bir sistem ortaya koyuyor? İnsan ve toplumların idaresinde İslam'ın dünya görüşü nasıldır? Beşeri sistemler hiçbir zaman insanın ruhunu tatmin edemedi. Komünizm ve sosyalizm ortaya çıktı. Bunlar servet toplumundur dediler. Fakat onlar da zenginlerin yerini toplum adına hareket ettiğini söyleyen elit dedikleri bir grup aldı. Yani servet toplumundur dediler, lakin servet toplumun değil partilerin oldu. Partililer kendi inisiyatiflerine göre hareket ettiler. Kimsenin bir şeyi yokken onlar servet sahibi oldular. Halkı istismar ettiler. Halk fakir düştü. Fakat kendilerine vapur, tren vesaire ne varsa hepsi bedava oldu. Komünizm güya herkes müsavi, eşit olacak, bu şekilde toplumda adalet, denge, huzur olacak iddiasıyla ortaya çıktı. Fakat çalışan da çalışmayana aynı imkan verildi. Testiyi kıranla kırmadan taşıyan bir oldu. Bu da istidatları dumura uğrattı. Mesela bir yarışta hızlı koşan birinci olur. Fakat birinciye de sonuncuyla aynı imkanlar sunulursa hızlı koşabilecek olan da yavaşlar. Bu da terakkiyi durdurur. Komünizm, insan realitesine ters, fıtrata aykırı olan bu tutumu sebebiyle ancak partilerin faydalandığı bir istismar sistemi oldu. Komünizmin bu zulüm ve haksızlığına karşı kapitalizm yaldızlı bir ifadeyle ortaya çıktı. Servet ferdindir dedi. Lakin bütün servet tröstler ve kartellerin elinde toplandı. Zengin daha zengin oldu. Halk idareci sınıfa ve burjuvaya düşman oldu. Dramlar yaşandı. Liberalizm serbestiyet içinde insanlık yarışacak dedi. Sermayeyi kimse engellemesin. Yani bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler dedi. Nasıl kazanırsan kazan dediler. Güya rekabet neticesinde daha kaliteli mal çıkacak, imalat ucuzlayacak, fiyatlar düşecek, bundan herkes kazanacaktı. Fakat tersi oldu. Karteller ve tröstler anlaşarak fiyatı kendi aralarında belirlediler. Mesela bir kalemi hangi fabrikalar yapıyorsa toplandılar, 10 kuruşluk bir malı kendi değerinin çok çok üzerinde fahiş bir fiyatla piyasaya sürdüler. Yeni bir istismar yolu açıldı. Enflasyonu körükleyen faizle yoksulun iyice beli büküldü. Yani bırakınız yapsın, bırakınız geçsinlerin manası, affedersiniz, altta kalanın canı çıksın acımasızlığı oldu. Merhamet ve paylaşma olmadığı için uçurumlar, krizler ve sosyal patlamalar meydana geldi. Yarış sadece güçlülerin zayıfları ezme yarışı oldu. Bütün sistemler kandırmacayla kendilerini sergilediler. Kapitalist ve komünistler aslında mülk üzerinde onun asıl sahibi olan Cenab-ı Hakk'ın hükmünü kaldırma noktasında birleştiler. Aslında birbirlerinin aynısıydılar. Yani materyalist, maddeci ve münkir. Komünizmle kapitalizm sadece eşyanın kime ait olduğu üzerinde ihtilaf etti. Komünistler dedi ki, mülk toplumun olsun, kapitalistler de yok, mülk fertlerin olsun dediler. Halbuki İslamsa servet ne toplumundur ne de fertlerindir. El mülkü lillah, mülk Allah'ındır dedi. Mülkün tasarrufunda ilahi iradenin hükmünün geçerli olduğunu bildirdi. İslam, bütün mülklerin bugünkü yaygın tabiriyle bir nevi devre mülk olduğunu telkin etti. Kula da o mülkün muayyen bir süreliğine emanet edilmiş olduğu idrakini verdi. Yani insan, mülkün gerçek sahibi değil, ancak belli bir süreliğine onun üzerinde tasarrufta bulunan bir memur mevkiindedir. Bu sebeple İslam'da bir gün bırakıp gideceğimiz maddi nimetleri elde etmek için insanı ve toplumu sömürmek, kul hakkına girmek, ilahi hudutları çiğnemek asla yoktur. En başta halkı sömüren gayrimeşru kazançlar, gabni fahiş yani aldatarak aşırı kâr elde etme, faiz, ihtikar yani stokçuluk, vurgunculuk yasaktır. Servetin sarfında da israf ve pintilik yasaklanmıştır. İsraf güç gösterisinde bulunarak aşağılık duygusunu örtbas etmeye çalışmaktır. Pintilik ise şeytanın telkin ettiği fakir düşme korkusuyla infaktan kaçıp sırf kendine biriktirmektir. Bu hakka tevekkül noksanlığının ve korkaklığının getirdiği bir zaaftır. Yani Cenab-ı Hakk'a sığınacağı yerde parayı sığınak, barınak ve dayanak haline getirmektir. İsraf da pintilik de mülkün gerçek sahibi olan Cenab-ı Hakk'a isyan niteliğindedir. İnsanoğlu maddiyat hususunda Allah'ın hükümlerine göre tasarrufta bulunması icap eden bir emanetçidir. Beşeri sistemler insanı ekonomi çarkını döndüren dişliler olarak görüp onu sömürür. Hatta eskilerin şöyle bir tabiri vardı. Eskiden bostan kuyuları vardı. Bu bostan kuyularından su çıkartmak için gözü bağlı bir at, kamçı zoruyla kuyunun etrafında döndürülürdü. Böylece oradan su çıkarılırdı. İşte bu komünizmin istihsal şeklidir. Kapitalizm ise ata daima ot torbası gösterir. At torbaya yaklaştıkça da geriye çekilir. Yani atı kandırarak kullanır ve kuyudan su çıkartır. Yani her iki sistemde insanları istismar eder, sömürür. İslam itikadı ise insanın problemlerini çözmeyi hedefler. Nitekim imkanları paylaşmak, bilhassa da ihtiyaç sahiplerine faydalı olmak şarttır, farzdır. Ayet-i kerimede, sâilin, halini arz eden muhtacın ve mahrumun, iffeti dolayısıyla halini arz edemeyenin, onların, zenginlerin mallarında muayyen bir hakkı vardır, buyrulur. Halini arz edenlerin hakkını vereceksin. Teaffüf, iffet sebebiyle halini arz edemeyenlerle de sen gidip alakadar olacaksın. Onun müşkül durumunu bertaraf edeceksin. Cenab-ı Hak ayeti kerimede sen onları simalarından tanırsın buyuruyor. Yani İslam servet sahibine bir mükellefiyet yüklüyor. Ona parayı kullanma eğitimi veriyor. Böylece onu gönülleri kaynaştırmaya vesile kılıyor. Değerli dinleyenlerimiz devam edecek notuyla burada yazı son buluyor. Beşeri Sistemler ve Hak Din İslam 1 başlığıyla bu yazı Genç Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısında yer alıyor. Muhterem Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin gençlerle soru cevap bölümünde. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Şimdi de Adem Ergül imzalı Lüzumsuzu Terk Et, Ömrün Bereketli Olsun başlıklı yazıyı aktaracağız. Kişiye artı değer yüklemeyen her bir uğraş, diğer bir ifadeyle müsbet anlamda dünya ya da ahirete yönelik hedef, niyet ve maksattan uzak her bir meşgale, Kur'an lisanında boş şey anlamında lav kelimesiyle ifade edilir. Rabbimiz böylesi konularda nitelikli bir müminin ilgilenmemesi gerektiğine dikkat çeker. Kurtuluşa, felaha eren müminler, anlamsız ve yararsız şeylerden uzak duran kimselerdir. Rahman olan Allah'ın has kulları, boş ve manasız davranışlarla lav karşılaştıklarında onurluca, efendice çekip giderler. Onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız da size, selametle kalın, bizim cahillerle işimiz yok derler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyururlar. Kendisini ilgilendirmeyen şeyi terk etmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır. Zeyd İbni Eslem radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Ducane hastayken ziyaretine giden birisi, Ebu Ducane'nin yüzünün ışıl ışıl parladığını görünce kendisine ''Yüzünün böyle parlamasına sebep nedir?'' diye sorar. O da şu cevabı verir. ''İki amelime hüsn-i zannım var, herhalde ondan olsa gerek. beni ilgilendirmeyen konulardan konuşmam. Müslümanlara karşı gönlümde kötülük beslemem. Kişilik kalitesi sadece yaptıklarımızda değil, aynı zamanda yapmadığımız bazı şeyler neticesinde korunur ve gelişir. Terk edilmesi gerekenler çoğu zaman yapılması gerekenlerden önceliklidir. Mesela harama düşmemek, bir farzı yerine getirmekten daha önemli görülmüştür. Bu genel kural klasik metinlerimizde şöyle formüle edilmiştir. Def-i mefasit celbi menafiden evladır. Yani fesada, bozulmaya sebep olacak şeylere engel olmak, menfaatimize vesile olacak hususların elde edilmesinden daha önceliklidir. Boş ve batıl işlerin başında haramlar ve günahlar gelir. Maksatsız, hedefsiz ve niyetsiz oluşan her bir fiilde kaçınılması istenen boş işler olarak adlandırılmıştır. Hatta Kur'an lisanında Türkçemize yapıp etmek diye tercüme ettiğimiz fiil ve amel kelimeleri arasında şöyle bir fark gözetilir. Fiil, içinde niyet olsun olmasın ortaya konan davranışların genel adıdır. Amel ise içinde niyet, maksat bulunan fiile denir. Her amel fiildir fakat her fiil amel değildir. Bu itibarla hayvanların yapıp ettiği davranışlara fiil denilirse de amel denilmemiştir. Her amelin de bir değeri, kıymeti vardır. Bu değerin derecesini oluşturan ölçü ise yapılma gayesi ve kişi ya da topluma sağladığı yarar, yani maslahattır. Öyleyse sağladığı maslahat ve menfaat itibarıyla sıfır ve sıfırın altında bir değer ifade eden her bir davranış esasen yapılmaması ve kaçınılması gereken boş iştir. Bu yönüyle bakılınca her boş iş kişiliğimizi yiyip bitiren bir tür zararlı virüs sayılır. En azından faydalı bir amelin, davranışın yerini aldığı için ömrümüz adına telafisi mümkün olmayan bir kayıp hücredir. Yaşanılan her bir anımız esasen bir sonraki yaşanacak anın ön yatırımıdır. Diğer bir ifadeyle şu anımız bir önceki anın ahireti, bir sonrakinin ise dünyası gibidir. Öyleyse kendisine değer veren herkes yarına ne hazırladığına bakmak durumundadır. Ömür kalitemizi ve kişilik değerlerimizi hücre hücre zayi eden boş iş virüslerinin giriş kanalları çoğu zaman maddi uzuvlarımızdır. Şöyle ki, dilimiz ya hayır konuşmalı ya da susmalıdır. Gıybet ve dedikodu gibi günah sözler, yaralayıcı ve incitici söylemler, hiçbir faydası olmayan boş gevezelikler, şahsiyet binamızdan nice tuğlaların düşmesine sebep olan virüslerdir. Salihlerden birisi der ki, içinde bir sıkıntı ve huzursuzluk hissediyorsan, dikkat et, mutlaka lüzumsuz bir söz söylemişsindir. Kulağımız, sözün en güzelini ve doğru olanını dinlemelidir. İnsan kulaktan sulanır denilmiştir. İçinde kurutucu zehir taşıyan su, ağacın hastalanmasına ve hatta ölümüne sebebiyet verebileceği gibi batıl ve bozuk fikirlerin sansürsüz bir şekilde kulaktan özümüze işlemesi de aynı şekilde özümüzü zedeleyecektir. Ariflerin birisi şöyle der: dine kendince yeni şeyler sokmaya çalışan bidat ehli birinden bir söz dinlemiştim. 20 yıldır içimde açtığı sıkıntıyı giderebilmiş değilim. Herkesi dinlemek durumunda değiliz. Özellikle Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşanların meclislerinde bulunmamak gerekiyor. Ben kendime güveniyorum diyerek böylesi ortamlarda pasif dinleyici olmak batıla dönüşmenin ve hakikati kaybetmenin en kestirme yoludur. Neyi dinlediğimiz, ne olacağımızın habercisidir. Bu itibarla dinlenilen söz, sohbet, müzik ve benzeri her konuda seçici olmak hayati bir meseledir. Kulağa sahip olmak, dile sahip olmaktan yerine göre daha zor olabilir. Görünüşte zararlı olmasa bile faydasız boş sözlerin dinlenilmesi, kişiliğimiz adına acı bir kayıptır. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, cennette faydasız sözlerin işitilmeyeceğini haber verir. Öyleyse her bir boş söz insanın huzur cennetini ifsad eden bir fonksiyon icra eder denilebilir. Gözümüz, duygularımızı ve fikirlerimizi alabora edecek, içimizi bulandıracak, hayalimizi kirletecek lüzumsuz bakışlardan korunabilmelidir. Her bakış bir fotoğraf karesidir. Öyle manzaralar vardır ki hatırladıkça insana huzur ve sürur yüklerken, öyleleri de vardır ki duygularımızda onulmaz yaralar açar. Hayalini silmek de mümkün olmaz. Rabbimiz bir şeye bakmamızı uygun görmemişse, bu hududa riayet etmenin selametimizin bir gereği olduğu kabul edilmelidir. Sinema, televizyon ve sosyal medya kanallarından göz penceresiyle içimize akan fotoğraf şeritlerinin manevi dünyamızda nelere sebep olabileceğini kestirmek zor değildir. Öyleyse lüzumsuz bakışlar hiçbir zaman masum görülmemelidir. Dilimiz, kulağımız ve gözümüzle ürettiğimiz boş işler olduğu gibi, ellerimiz, ayaklarımız, gönlümüz ve aklımızla da meşgul olduğumuz nice boş işler vardır. Kabul etmek gerekir ki boş işler, idrak ve şuur kapanmasının, feraset ve basiret kaybının tabii bir sonucudur. Başarısızlık ve neticesinde oluşan yaşama sevincinin kaybı çoğu zaman hayatımızı dolduran boşlukların ve boş işlerin acı meyvesidir. Kişilik şerefi, vakarı ve felahı ve nihayet ömrün bereketi ise boş işlerden uzaklaşmanın parlak bir sonucudur. Adem Ergün'ün kaleme aldığı Lüzumsuzu Terk Et, Ömrün Bereketli Olsun başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenler. Ve son olarak klinik psikolog Mehmet Dinç'in Gençlik Halleri bölümünde bazı sorulara verdiği cevaplardan oluşan yazısını paylaşacağız. Her insan, her insana iyi gelmeyebilir. Üniversiteye yeni başlayacağım, tanışacağım yeni insanlar konusunda endişeliyim. Kime güveneceğimi, kiminle samimi olacağımı nasıl belirleyebilirim? İnsan tanımanın kolay ve etkili bir yolu var mı? İnsanları tanımanın kolay ve etkili bir yolu yoktur. Çünkü her insan kendi içinde farklı hikayeler, yetenekler, ümitler, değerler, heyecanlar barındırır. Dolayısıyla insanları sınıflandırmak, etiketlemek ve bu sınıflandırmalara göre onlara davranmak doğru olmayacaktır. Bununla beraber her insan her insana iyi gelmeyebilir, faydadan çok zarar getirebilir. Bu nedenle her insanla da aynı şekilde iletişim ve ilişki kurmak çok doğru değildir. Asıl olan üniversiteye yeni başlayan bir kişinin değerlerini, ölçülerini ve prensiplerini belirledikten sonra herkesle konuşmaya açık olmasıdır. Herkesle nezaket içerisinde insani ilişkiyi başlatıp sürdürdükten sonra değerlerimizi, ölçülerimizi ve prensiplerimizi başlattığımız ya da onları yaşamamıza mani olmayacak insanlardan ruhlarımızın yakın hissettiklerine karşı doğal süreç içerisinde bir yakınlık ve samimiyet oluşur. Bu yakınlık ve samimiyeti değerlerimiz, ölçülerimiz ve prensiplerimize uygun çerçevede devam ettiği sürece sürdürürüz. Çatışma durumu söz konusu olduğunda çözmeye çalışırız. Çözülmüyorsa değer, ölçü ve prensiplerimizden yana tercih yaparız. Hassasiyetlerimi nasıl koruyabilirim? Üniversiteyle birlikte yeni bir ortama gireceğim. Bu kadar yenilik içinde ben de değişeceğim. Bu yeni ortamda kendi hassasiyetlerimi nasıl koruyabilirim? Kendi değişimimi, gelişimimi yönlendirebilir, kendi hassasiyetlerimi koruyabilir miyim? Hassasiyetlerimi nasıl koruyabilirim sorusunun cevabı olarak öncelikle iki soruyu cevaplamamız gerekir. Bunlardan bir tanesi, hassasiyetlerim neler? İkincisi, nelerden korumam gerekiyor? Hassasiyetlerim neler sorusunu cevaplarken, bu hassasiyetlerin neden önemli olduğunu, neden korumamız gerektiğini, kimden ve nasıl öğrendiğimizi, daha önce nasıl koruduğumuzu düşünmemizde fayda var. Nelerden korumam gerekiyor sorusunu cevaplarken de, olası tehditler nelerdir ve buna karşı ön almak için neler yapmak gerekir üzerinde düşünmek lazımdır. Ancak bu noktada insan daha önce girmediği bir ortamda karşılaşabileceği riskler ve tehditler hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığından daha bilgili ve tecrübeli bir insandan fikir ve destek alması çok faydalı olacaktır. Söz konusu desteğin tek seferlik değil, düzenli olması da süreç içerisinde değişen durum ve şartların kontrol edilmesinde etkili olacaktır. Mazeret yoksa her şey kolay. Türkiye şartlarında eğitim almak istemiyorum ama bundan başka da seçeneğim yok. Bu şartlarda alacağım eğitimi nasıl daha faydalı bir hale getirebilirim? Dünyanın en iyi hocalarının eğitimlerine, sayısız kitap ve makaleye, belgesele, uzaktan eğitim programına hem de ücretsiz olarak ulaşmanın bu kadar kolay olduğu bir dönemde insanın savaş veya afet olmadığı sürece hangi ülkede eğitim aldığının çok önemli olduğunu düşünmüyorum. El verir ki kişi çelik gibi bir iradeyle, engin bir ufukta, bitmez bir enerjiyle, sağlıklı bir rehberlik alarak, ulaşabildiği bütün imkanları kullanarak ve belli bir hedefe doğru yürümeyi amaçlayarak kendini geliştirmiş olmak istesin. Bunun ötesinde söylenen sözler mazeret kılıfına girip mantıkla süslenmiş tembellik çeşitleridir. Üniversiteye başlayanlar şu soruların peşine düşmeli. Üniversite hayatı 12 yıllık eğitim hayatımıza nispeten daha fazla ilgi alanımızda uğraşacağımız, istediğimiz şey üzerine çalışacağımız bir dönem. Bu yüzden üniversite beni hayli heyecanlandırıyor ama üniversite öğrencileri de üniversitenin hiçbir şey olmadığını söylüyorlar. Yani benim aradığım bilim ortamının orada olmadığını vesaire bu durumda beni ümitsiz hale getiriyor. Kendi kendime bu arayışı nereye kadar götürebilirim? Üniversite eğitimi, üniversite sonrası meslek hayatımıza büyük oranda etki edecek bir süreçtir. Dolayısıyla üniversite eğitimini hiçe saymak doğru olmaz. Ancak hayat boyu etkili olacak bir süreci sadece belli konularla, belli sürelerle ve belli hocalarla kısıtlanmak zorunda olan üniversite eğitimi içine hapsetmek de doğru olmaz. Her alana, her konuya ve her işe dağılmadan eğitimini aldığımız konuda üniversite harici nasıl bilgi ve tecrübe anlamında derinleşebiliriz, uygulama anlamında tecrübemizi artırmak için ücretsiz bile olsa hangi işe girip çalışabiliriz, hangi insanları tanımamızda, okumamızda, takip etmemizde fayda olur, hangi kitapları muhakkak bilmeli ve okumalıyız, hangi yetenekleri muhakkak kazanmalıyız, dünya çapında hangi eğitimleri internet üzerinden alabiliriz, hangi uluslararası tecrübelere sahip insanları dinleyebiliriz sorularının birinci sınıftan itibaren peşine düşüp cevaplarının gereğini 4 yıl boyunca yerine getirmeliyiz. Kelimelerin büyüsü. Ben kelimelerin sihrine, büyüsüne, gücüne inanan bir insanım. Bir kelimenin varlığının ya da yokluğunun insanın hayatını değiştirebileceğini düşünüyorum. Hele bazı kelimeler vardır ki varlıkları en büyük zenginlik, yoklukları çekilmez fakirliktir. Herkes için kelimeler onların zihinlerinde ve kalplerindeki anlamı ve hayatlarındaki önemi değişebilir ama bazı kelimeler vardır ki çoğu insan için önemi değişmez, değişmemeli. İtina kelimesi bence böyle bir kelime. İtina kelimesini bir düşünelim önce isterseniz. Anlamından önce yerini, hayatımızda ne kadar var, ne kadar duyuyor, ne kadar konuşuyoruz. Bu önemli çünkü Ahmet Hamdi Tanpınar diyor ki, biz evvela kelimeleri öğreniriz, sonra yaşadıkça teker teker manalarını öğreniriz. Yani bir kelimenin zihinde yer alması o kelimeyi bilmek demek değildir. Yaşadığımız zaman o kelimeyi bilebiliyoruz. Önceden itina kelimesinin her yerde görürdüm. Esnaf kartvizitlerinde bile vardı. İtinayla tamir edilir, itinayla boya yapılır vesaire. Artık itina kelimesini ilanlarda bile göremiyorum. Tabii ki yine tamir ediliyor bir şeyler, boya yapılıyor. Ancak ne kadar itinayla yaptıkları soru işareti. İddiasını kaybetmiş bir emek gibi her iş. İtinanın bugün yaşadığımız bazı dertlere derman olabilecek kritik kelimelerden biri olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir söz var. İnsanların sorunları çözümü görememeleri değil, sorunu görememeleri. Aslında çözüm basit, görünür, aşikar ama bazı şeyleri sorun olarak görmedikleri için, sorunu tam tespit edemedikleri için çözümü de aşikar olduğu halde görüp hayatlarını adapte edemiyorlar. İtina böyle bir şey. İtinayı kaybettiğimizi fark edersek, ne kadar önemli olduğunu anlarsak, hayatımıza tekrardan alırsak, birçok sorun çözülecek hayatımızda. Göreceksiniz. Ümidini kaybeden kendini kaybetmiştir. Ümit fıtrattandır. Karamsarlık değil, ümit kalptendir. Karamsarlık değil, ümit yaşatandır. Karamsarlık değil. Normal olan insanın ümit var olmasıdır. Ümidiyle heyecanlanması, neşelenmesi, güç bulması, harekete geçmesidir. Hareketi sonuçsuz kalabilir, gücü tükenebilir, neşesi sönebilir, heyecanı bitebilir. Ancak her şeyin tükendiğini düşündüğü anda ümidi varsa her şey yeniden canlanabilir. Bu yüzden her şey kaybedilse bile ümit kaybedilmemelidir. Ümidini kaybeden kendini kaybetmiştir. Kendine dair her şeye yabancılaşır. Duyguları körelir, hareketleri azalır, bakışları renksizleşir. Hayatı otomatiğe bağlar, bir makine gibi yaşar. Akşam uyur, sabah kalkar, yaşamak için yapmak zorunda olduğu işleri ve konuşmaları yapar, yemeğini yer ve uyur. Ümitli biri gelse hastalık gibi ona ümitsizliğini bulaştırır ve buna da tecrübe konuşuyor der. Halbuki herkesin hayatı yaşadıkları ve yaşadıklarına yüklediği anlam farklı olacaktır. Dolayısıyla herkesin tecrübesi de farklı olacaktır. Ümidini kaybeden çevresini kaybetmiştir. Ne gerçek dostu, ne gerçek sevdiği, ne gerçek seveni vardır. Ne o bir kimseden bir şey bekler, ne kimse ondan. Hayata karamsar olduğu için hayatlara da karamsardır, hayattakilere de. O yüzden etrafındaki herkes ya ondan vebalı gibi uzaklaşır ya da onun gibi zehirlenir. Ümidini kaybeden her şeyini kaybetmiştir. Ne maddi varlığı onu mutlu eder, ne manevi kazancı mesrur. Hayırla bakmadığı için hiçbir şeye, hiçbir şeyin hayrını görmez ya da göremez. Gelen gider, gelecek olan da gelmez. Değerli dinleyenler, klinik psikolog Mehmet Dinç'in Gençlik Halleri bölümündeki yazısını paylaştık sizinle. Son olarak Genç Dergisi'nin Ağustos 2019 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.